Romalılar 3, 9. ayetten 31'e tekrar okuyorum. Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile ağızları açık birer mezardır. Dilleriyle aldatırlar, en gerek zehiri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur, ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında, esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakiler söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı İnsanları Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbette öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetliler imanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan tek Tanrı'dır. Sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Evet, yasayı doğruluyoruz, yasayı teyit ediyoruz, yasayı onaylıyoruz. Evet, Rabbimizin kelamını, kutsal kelamını okuduk. Evet, fakat şimdi Tanrı'nın doğruluğu yasa olmaksızın açıklanmıştır. Ya da yasadan ayrı açıklanmıştır. Tanrı'nın doğruluğu yasadan ayrı açıklanmıştır. Yasa olmaksızın açıklanmıştır. Evet, Pavlus'un müjdesi dediğimizde ne geliyor aklınıza? Hangi kitap geliyor? Romalılar kitabı gelmeli değil mi? Romalılar kitabı İncil'in müjdesidir. Pavlus'un müjdesidir. Pavlus'un müjdesi Petrus'un da müjdesidir. Ama Pavlus çok güzel bir şekilde Romalılar kitabında Mesih'in doğruluğunun nasıl açıklandığını anlatırken Tanrı'nın müjdesini, kurtuluş müjdesini çok net bir şekilde bizlere veriyor kardeşler. Romalılar adını verdiğimiz Pavlus'un müjdesindeki bu sözler bizleri rahatlatıyor. Üç bölüm boyunca Pavlus bizi yasanın karanlığında dolaştırmıştı. Yahudiler ve Yunanlılar, yani yazılı yasaya sahip olanlarla olmayanlar üzerindeki yasanın evrensel hükmünü ayrıntılarıyla açıklamıştı. Yasanın evrensel hükmü neydi? Herkes Tanrı'nın varlığını biliyor. Herkes günahlı, herkes günah işledi ve bunun farkındalar, günahının farkındalar. Sonra da insanların günahına işaret eden mezmur ayetleriyle devam ediyor. doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok, hepsi saptı, tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile diyor. Evet, herkes günah işledi. Yasa her insanın günahını gösterir. Hepimizin, her insanın günahını yasa göstermektedir. Hiçbir şüphe olamaz. Her ağız susturulur. Bütün dünya bu konuda Tanrı'ya sorumludur. Hiçbir insan yasanın gereklerini yerine getirerek yasanın gözünde aklanmayacaktır. Hiçbir insan yasayla aklanmadı, aklanmayacak. Yasa amacına mutlaka ulaşır ve mutlaka günahımızı ortaya çıkarır. Yasanın amacı bu. Yasa günahımızın günah olduğunu gösterir ve günahı ortaya çıkarır. Herkes günah işledi diyor mezmur yazarı. Evet, Pavlus da oradan alıntı yaparak, evet herkes günah işledi. Ama şimdi Tanrı'nın doğruluğu yasa olmaksızın açıklanmıştı. Evet, Tanrı'nın doğruluğu artık yasa olmaksızın açıklanıyor. Işığın, umudun burada burada bize bir umut veriliyor. Burada bize bir ışık veriliyor. Bunu görebiliyor musunuz? Bunun parıltısını görebiliyor musunuz? Umudun parıltısını görebiliyor musunuz? Zindanın rutubetli kokularından sonra temiz havanın kokusunu alabiliyor musunuz? Pavlus yine burada bir geçiş yapıyor. Bize müjdeyi ayrıntısıyla açıklamak üzere. Tanrı'nın doğruluğu günahkarlar için bir yük veya lanet olmayacak şekilde kendisini bereket, yaşam ve umut olarak bizlere gösteriyor. Tanrı'nın doğruluğunun imandan imana açıklanmış olması müjdenin mesajıdır. Tanrı'nın kurtuluş gücüdür veya kurtarma gücüdür. Tanrı'nın doğruluğu inananlar için yasadan ayrı olarak açıklanmıştır. Tanrı'nın doğruluğu olmadan hiçbir umut olamaz. Paulus'un yasa konusundan müjde konusuna geçiş yaptığı bu ayetler çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Ben buradan birkaç tane madde çıkarttım. Özellikle dikkatinizi 10 maddeye çekmek istiyorum. Bu kısmı böyle özetleyip geçmek yerine böyle madde madde bu metinlerden çıkaracağımız bu maddelerin üzerinde duralım bugün. Evet, bu ayetler Pavlus'un gelecek 10 bölümde söyleyeceği şeylerin özeti gibi. Evet, birincisi müjde Tanrı'nın doğruluğunun yeni bir vahyidir. Tanrı'nın doğruluğunun gösterilmesidir. Evet, Tanrı doğruluğunu gösterdi. Birinci madde bu. Doğruluk kutsallıktır ve Yahudi dinindeki tüm kutsallığın odak noktası Tanrı halkının tapınma ve kurban törenlerinin tam merkezi olan bir yerdi. Neresiydi bu yer? Kutsalların kutsalı. Burada bir tapınak figürümüz var. Maket şeklinde. Bazen bakabilirsiniz, şu an tam nerede olduğunu bilmiyorum ama kilisemizde bir yerde. Bu makette kutsalların kutsalının tam içeride, iç alanda bir yerde olduğunu görüyoruz. Kutsalların kutsalı tabii gizlenmişti. Önce avluya giriyorsunuz. Avluda işte çeşitli ibadetle ilgili öğelerin olduğunu görüyoruz. Nesnelerin olduğunu görüyoruz. Ve daha sonra kutsal yere giriyoruz. Ve kutsal yerin de ötesinde en kutsal olan yeri görüyoruz. Ve Yahudilerin ibadetinin merkezi burasıydı. Veya kozmik oda diyelim. Burasıydı. Artık Tanrı'nın varlığının olduğu yer olarak bilinen yer bu en kutsal yerdi. Ve kutsalların kutsalı gizliydi, gizlenmişti. Herkes giremiyordu. Sadece günahkar insanları Tanrı'nın huzurundan uzak tutmak için değil, aynı zamanda Tanrı'nın varlığı anlamına gelen bu kutsalların kutsalını günahkar insanlardan da uzak tutmak için bir perdenin arkasına gizlenmişti. Bu yer o kadar kutsaldı ki oraya İsrail halkından yalnızca tek bir kişi girebiliyordu. O da başkâhindi. Başkâhin girerken bir halatla bağlanırdı. Dışarıda bekleyenler halatla halatın ucunu dışarıda bırakarak bu başkâhinin içeri girmesini sağlarlardı. Başkâhin de orada hem ibadetini yapar hem de artık onun için farz kılınan diyelim veya şart koşulan, yasaya göre şart koşulan bazı şeyler vardı. Hem oranın temizliğini yapıyordu hem de hem bakımı, temizliği hem de bir ibadet gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ve kurbanlık kanla buraya girebiliyordu. Mutlaka bu kurban kanının dökülmesi gerekiyordu bu kişinin en kutsal yere girebilmesi için. Hatırlarsanız Harun'un oğulları Nadab ve Avihu'nun başlarına geldiği gibi eğer Rab yargısını yani bu başkâhin Tanrı'nın istediği şekilde ibadet etmenin dışında bir ibadet çıkartsa ortaya, Adav'la Navihu kendilerine göre bir ateş yakmışlardı. Kendi ibadet tarzlarını geliştirmişlerdi ve orada Tanrı'nın onları öldürdüğünü biliyoruz ceza olarak. Aynı şekilde başkâhinin başına da böyle bir şey gelecek olursa, yanlış bir şey yapacak olursa veya farz kılınanın dışında bir şey yapacak olursa orada ölecekti. Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın önünde ölecekti ve bunun için tabii bu iple, bu halatla karkası en kutsal yerden sürükleyerek dışarı çıkaracaklardı. Evet, Tanrı'nın doğruluğu İsrail halkının tam ortasında en kutsal yer olan kutsalların kutsalında bulunuyordu. Yahudiler Tanrı'nın doğruluğunu gizli, karanlık, kanlı, korku dolu olarak biliyorlardı. İşte yasa onlara verildiği için bu yasa onların günahlarını çok net bir şekilde açığa çıkarmıştı. Biz bu yasayı Yahudi halkı uygulamaya başladığında nasıl sürçtüklerini, nasıl tekrar tekrar günah işlediklerini, hatta daha sonra Davut'tan sonra Süleyman ve Süleyman'dan sonraki krallarda nasıl ikiye bölündüklerini, nasıl kuzey krallıklarında putlara tapınmaya başladıklarını görüyoruz ve tekrar tekrar yasa ellerinde olduğu halde, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın kelamı onlarla birlikte olduğu halde nasıl o günahların yoğun bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki Yahudiler Tanrı'nın doğruluğunu gizli, karanlık, kanlı, korku dolu olarak biliyorlardı ama şimdiki zamanda Tanrı'nın doğruluğu kendisini gösterdi. Tanrı'nın doğruluğu açığa çıktı. İbraniler kitabının yazarı bu tapınak mimarisinin Tanrı'nın insanları kurtarma tarihinin bir resmi olduğunu söylüyor. Tüm perdeler en kutsal yere giden yolun yüce başkâhinimiz İsa Mesih'in onları yırtıp bize serbest giriş izni verene kadar kapalı olduğunu gösteriyordu. Evet, perdenin yırtılması Tanrı'nın doğruluğunun gün ışığına çıktığı anlamına geliyor. Evet, Tanrı'nın doğruluğu gün ışığında açığa çıkarılmıştır. İkinci maddemiz yasadan bağımsız veya yasa olmaksızın veya yasanın dışında. Yasa dışı değil, yasanın dışında. Doğruluk kelimesi neredeyse yasa kelimesiyle eş anlamlıdır. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar o ülkenin yasası sayılır. Tanrı'nın yasası adaleti ve doğruluğu sabit kılmış ve tesis etmiştir. Ve Tanrı'nın yargıları bu yasayı onaylamış, yasa haline getirmiştir. Şimdi bu noktaya kadar Tanrı adaletini ve yargılarını açıklarken onun doğruluğunu, kutsallığını yasa haricinde düşünemiyorduk. Tanrı'nın doğruluğu dendiğinde mutlaka bunu yasayla tanımlıyorduk. İşte Pavlus müjdenin tam olarak bu olduğunu söylüyordu. Bu olduğunu söylüyor. Son birkaç haftadır gördüğümüz gibi Pavlus'un kitabın açılış bölümlerinde Tanrı'nın yasasını bu kadar eksiksiz ve dikkatli bir şekilde ele almasının nedeni de bu. Çünkü Mesih, müjdenin Tanrı'nın doğruluğunun açıklanması olduğunu söylediğinde dinleyicileri bundan bahsettiğini bileceklerdi. Ve sadece bu tür bir doğruluğun ve bildiğiniz doğruluğun müjde olmadığını kanıtlamak için yasayı tüm ayrıntılarıyla ele alıyor. Pavlus Ferisi olarak yetişmişti ve yasayı yasa konusunda çok iyi bir şekilde artık yasa ilmini öğretecek bir seviyeye kadar getirilmişti. Evet, burada da eksiksiz bir şekilde yasayı tüm ayrıntılarıyla ele aldığını görüyoruz. Kutsallık hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun diyor Pavlus. Kutsallık sizin bildiğiniz, Yahudilikte sizin bildiğiniz şey değildir veya duyduğunuz şey değildir. Kutsallık hakkında duyduğunuz her şeyi unutun gitsin. Evet kardeşler, biz de bugün bunu hatırlamalıyız. Yasanın ahlaki yasanın yanı sıra törensel yasanın imgelerini de çağrıştıracağını unutmayın. Bu yönüyle de müjde yalnızca kendi ahlaki işlerimiz, kendi ahlaki itaatimiz olmaksızın değil, aynı zamanda kurbanlarımız, dini çabalarımız olmaksızın da bir doğruluktur. Evet. Bununla ilgili tabii söylememiz gereken birçok şey var ama dediğim gibi bu bölüm aslında bütün kitabın sonuna kadar bütün bölümlerin bir özeti gibi karşımıza çıkıyor. Bu konuyla da 8. bölümde tekrar karşılaşacağız. 3. maddemiz yasa ve peygamberler tanıklık ediyor maddesi. Bununla birlikte müjde yasada açıklanandan farklı ve yeni ortaya konan bir doğruluk içermesine rağmen tamamen beklenmedik değildir. Evet, müjde yasada açıklanandan farklı ve yeni ortaya konan bir doğruluk içermesine rağmen tamamen beklenmedik bir şey değil. Bu yeni bir şey, bu yenilenme zamanı ve yeniden doğuş uzun zaman önce bildirilmişti. Yasanın kendisi kendi sınırlarını önceden görmüştü. Yasayı okuduğumuzda yasanın kendisini sınırlandırdığını görüyoruz. Yasadan çok iyi anlayan Musa da kendisinden daha büyük birisinin geleceğini biliyordu. Tabii Musa kendisinden daha büyük birisinin, daha üstün birisinin geleceğini söylediğinde bazıları bunu tabii çok daha farklı anlıyorlar. Ama tabii ki Mesih'e işaret ettiğini biliyoruz. Peygamberler İsrail'in büyük günahına ve başarısızlığına işaret eden yasa dersini giderek daha net bir şekilde öğrenmişlerdi. Hatta peygamberler yasayı hem yerine getirecek hem de yasayı aşacak bir yasa hizmetkarını dört gözle bekliyorlardı. Evet, eski antlaşmada Mesih'in beklendiğini biliyoruz. Yasadan üstün birisinin başka bir mesaj getireceğini biliyoruz. Evet, dördüncü maddemiz İsa Mesih'e iman aracılığıyla maddesi. Doğruluk İsa Mesih'e olan imanla gelir. Doğruluk İsa Mesih'e olan iman aracılığıyla gelir ama sadece imanla gelir. Onun yanında bizim göstereceğimiz bir çaba buna bir katkıda bulunmaz. Şimdi bu fikir günümüzdeki bazı işte Hristiyanlığı farklı yorumlayanların işte örneğin günümüz karizmatiklerinin aşırı zenginlik refah öğretileriyle ve Tanrı'nın bize iman vermek için bizden bazı şeyler yapmamızı beklediğini söyleyen öğretilerle sulandırılıyor. Veya bazı sadece karizmatikler değil, buna benzer birçok evanjelik gruplar da aynı şekilde bizim de bir katkıda bulunmamız gerekiyor öğretisini veriyorlar. Ama burada tabii bir hata olmasın. Çünkü insanın yasanın işlerinden ayrı olarak imanla aklandığına inanıyoruz. Evet, bizler imanla aklanıyoruz. Şey öğretisini duyuyoruz tabii ki. Hani mutlaka yani Hristiyanlar iman ettikten sonra bunu bir meyveleriyle göstermeli. Tabii her Hristiyan bunu gösteremiyor. Bazen bir şey dönemi oluyor. Bir sessizlik dönemi oluyor. Bu müjdenin hayatınızda oturması gerekiyor. Ama müjde, gerçekten müjde hayatınızda yer ediyorsa, bunun ardından davranışlarınızda, tavırlarınızda mutlaka iyi işler olacaktır. Ama bu iyi işler müjdenin sonucudur. Müjdeye iman ettiğiniz için bu iyi işleri yapmaya başlıyorsunuz. Yani müjdenin meyveleri ortaya çıkıyor. Ama bazılarında müjdenin meyveleri hiç ama hiç görünmüyor. Bazıları belki de müjdeye inandıklarını zannederek veya Hristiyan olduklarını zannederek yaşıyorlar. Ama tamamen bu dünyaya aitler, bu dünyanın öğretisine aitler ve yasaya göre yaşıyorlar. Müjdeye göre değil, yasaya göre yaşıyorlar ve kendi kendilerine bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye çalışıyorlar ama müjdenin meyveleri hayatlarında görünmüyor. Evet, Tanrı'nın doğruluğu Mesih'e olan iman aracılığıyla gelir. Bu bir müjde skandalıdır. Skandaldır bu. Evet, skandal haber nedir? İşte bir siyasetçinin işte böyle ahlak dışı işler yapması. Hani bazı ülkelerde ne kadar çok ahlak dışı işler yapsan da veya yapsa da siyasetçi siyasetçiliğine devam ediyor. Bazı ülkelerde bununla ilgili yapmasa da sadece söylenti çıktığı için hemen istifa ediyorlar. Hatta bazı ülkelerde doğrudan intihar ediyorlar. Evet, müjde Tanrı'nın doğruluğu Mesih'e olan iman aracılığıyla gelir sözü bir skandaldır arkadaşlar. Bu bir müjde skandalıdır. Belirli bir zamanda, belirli bir yerde, belirli bir adamın kurtarma gücüne sahip bir ölümle öleceği mesajı müjdenin skandalıdır. Yani belli bir yerde, Golgota'da bir adam ölecek, öldürülecek, çarmıha gerilecek ve onun ölümü kurtarma gücüne sahip. Bu bir skandaldır. Müjdenin skandalıdır. Her skandal da olumsuz haber değil tabii. ve bu gücün mesajı onun hayatı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla vahyedilen bu müjde doğruluğu dünyanın dört bir yanında günahları içinde ölmekte olan insanlara götürmeleri için bir grup fakir balıkçıya emanet edilmiş olması da bir başka bir skandaldır. Düşünün, bunu bir grup balıkçıya veriyor. Öyle eğitimli, felsefe eğitiminden, din eğitiminden geçmiş kişilere değil. Tamam, Pavlus sonradan elçi oldu. Ama Petrus gibi birisine veriyor. Ve Petrus'un çevresindeki diğer balıkçılara veriyor bu kurtarma gücüne sahip mesajı, müjde mesajını ve gidin bunu bütün uluslara duyurun diyor, değil mi? Elçilerin İşleri 1:8'de bunu söylerken bunu kimlere söylediğine dikkat edin. Bu imanlılar, yeni imanlılar, ilk imanlılar böyle çok eğitimli insanlar değiller. Yani tanıdığınız balıkçılar var mı bilmiyorum da bazı benim tanıştığım birkaç balıkçı biraz filozof ama çoğu balıkçı o dönemden bildiğimiz balıkçılar öyle filozof falan değiller. Çıkıp işte böyle fırtınalarla falan karşılaştıklarında işte korkan, ne yapacağını bilemeyen, işte bazen işte bu fırtınaları işte batıl inançlara bağlayan balıkçılar. Şimdi bunlar Mesih'i duyuyorlar, Mesih'le zaman geçiriyorlar ve Mesih gidin bütün uluslara bu müjdeyi duyurun diyor. Yeruşalim'den Samiriye, oradan Yahudi'ye, oradan dünyanın bütün uçlarına kadar gidin bu müjdeyi duyurun diyor. Bu bir skandaldır. Niye böyle bir gruba veriyorsun? Değil mi? Bu da müjdenin skandalı ama müjde bugün İzmir'de bir iş anının 8. katında duyuruluyor. Değil mi? Yani buraya kadar gelmiş. Demek ki bu balıkçılar başarılı olmuşlar. Veya başarılı kılınmışlar. Evet, bu müjde kendilerine ulaşana kadar uzak diyarlarda yaşayan bazıları evet, bu müjde kendilerine ulaşana kadar uzak diyarlar diyelim, işte ne diyelim, İspanya'da, İtalya'da yaşayanlar bu müjdeyi duymadan ölebilirler. Evet, bu tabii skandaldır. Her şeyi eşitlemeye çalışan, eşitlikçi, egaliteryen çağımız için de bir skandal bu. İnsanlığın herhangi bir gerçek kurtuluşunun evrensel olarak herkes tarafından erişilebilir olması veya insanın gerçek kurtuluşu olmaması gerektiğinde ısrar eden her filozof için de bu skandal bir haberdir. Beşinci madde, bir armağan olarak onun lütfuyla aklandık. Evet. Rabbin lütfuyla aklandık. Bu Rabbin armağanıdır. Rabbin hediyesidir. Yasa bize günah bilgisini veriyor. Evet, yasa bize günah bilgisini verir. Ve bu yasanın armağanıdır. Yasanın yapabildiği o noktaya kadardır. Bizi günah konusunda bilinçlendiriyor. Günahlı olduğumuzu bize söylüyor. Yasa bunun ötesinde insanlara yol açamaz, insanlara umut veremez. Ama müjde bizi aklıyor, müjde bizi doğru kılıyor. Mesih'in doğruluğunu bizim doğruluğumuz haline getiriyor. Yani bunu bize aşılıyor, Mesih'in doğruluğu bize aşılanıyor ve bizim günahımız Mesih'e aşılanıyor. Müjde bizi aklıyor, müjde bizi doğru kılıyor. Bu Tanrı'nın bağışlandığımızı beyan etmesidir ve aynı zamanda Tanrı'nın kutsal olduğumuzu beyan etmesidir. Tanrı'nın huzuru mahkemelerin en üstünüdür. Tanrı'nın huzuruna çıkmış olmak mahkemelerin en üstünü. Bundan sonra çıkabileceğiniz, gidebileceğiniz bir yüksek mahkeme veya bir istinat mahkemesi yok. Suçlayıcı şeytan bizi her zaman suçlayabilir ama bizi asla mahkum edemez. Romalılar 8:1'de artık Mesih'te olanlara, şimdi Mesih'te olanlara hiçbir suçlama yoktur diyor. Bizim bedenlerimiz İsa Mesih'in bedeninde, İsa Mesih öldü, gömüldü, dirildi. Bir süre yeryüzünde kaldıktan sonra göğe alındı ve bizim bedenlerimiz Mesih'in bedeninde cennettedir. Daha şimdiden onunla cennetteyiz. Bizler daha şimdiden aklanmışlığımızın mükafatını yaşayalım ve bu cenneti tadalım. Cenneti daha şimdiden tadıyoruz. Çünkü Rabbimiz Mesih'in doğruluğu bizim doğruluğumuz sayıldı. İman ve lütuf birlikte gider. Biri diğerini yönlendirir, diğeri diğerini onaylar. Lütuf inanmamızı sağlayan bir güç değildir. İman bize ödül kazandıran bir iş değildir. İman bize sevinç getiren bir hükme basit. İman bize sevinç getiren bir hükme basitçe güvenmek ve bu hükmü kabul etmek ve kucaklamaktır. Kardeşler, iman bir hediyedir. Rabbin bizleri seçerek yüreklerimize koyduğu bir hediyedir. Bizim öyle kara kaşımızdan, kara saçımızdan, kara gözümüzden elde ettiğimiz veya çabalarımızla elde ettiğimiz bir şey değildir. Pelagiusçu, yarı Pelagiusçu veya Arminiusçular kendi çabalarıyla bu imanı elde ettiklerini düşünüyor olabilirler. Ama iman bir hediyedir, karşılıksız, ücretsiz bir hediyedir. Pavlus ileride bunun hakkında çok daha fazla şey söyleyecek imanla ilgili. Ama burada bilmeniz gereken müjdenin insanlar tarafından kazanılmadığıdır. Bizim yaptığımız tek şey günah işlemekti. Günahlı olduğumuzu yasa bize söyledi ve biz bunu anladık. günahın ne olduğunu gördük, anladık ve bunu yapıyoruz. Günahtan başka üretebilecek hiçbir şeyimiz yok. Bizi müjdeye götürebilecek hiçbir yeteneğimiz yok. Buna müjdeye gidecek, yola çıkacak bir iyiliğimiz de yok veya iyi bir tarafımız da yok. Herkes günah işledi ve bir armağan olarak onun lütfuyla, yani Mesih'in, Tanrı'nın lütfuyla aklandılar. Günahkarlar aklandılar. Günahkarlar önce aklanmayı hak edecek hale getirildikten sonra aklanmadılar bazılarının dediği gibi. Belki duymuşsunuzdur. Tabii ki günahkarlar aklandılar ama önce o aklanmayı hak edecek hale getirildiler. Ondan sonra aklandılar diyen öğretiye karşıyız. Kutsal yazılar bunu öğretmiyor. Evet, günahkarlar günahlıyken aklandılar. Evet, bunu Pavlus'un öğretilerinde çok net görüyoruz. Günahkarlar günahlıyken aklandılar. Yasanın işlevi bizim dışımızdadır, içimize giremez. Yasa günahımızı tanımlar ve müjde bizi aklar. Müjde Tanrı'nın kurtarma gücüdür. Yaşaya'nın da dediği gibi Rab doğru bir Tanrı'dır, o kurtarıcıdır ve onun gibisi yoktur. Altıncı maddemiz kurtuluş maddesi. Sevgili kardeşler, günah içerisindeyken satın alındınız. Rab sizi satın aldı. Kendi kanıyla aldı. Fidyeyle kurtarıldınız. Köle pazarında satılmakta olan bir köleydiniz. Ve Rab gelip sizi satın aldı. Sizin için gereken fidyeyi ödedi. Ve sizin efendiniz olduktan sonra sizi kölelikten tamamen azar etti. Evet arkadaşlar, kurtuluş af doludur ve tamamen karşılıksızdır. Bir bankaya 10 sene boyunca ev borcu ödediğinizi düşünün. İşte taksit ödemeleri yapıyorsunuz. Kurtuluş son ödeme dekontundaki borcunuz kalmamıştır yazısı gibi tüm borcunun tamamen ödenmiş olduğuna işaret ediyor. Evet, hiçbir borcun kalmadı. Bütün günahına rağmen ödendi. Bitti artık. Hani bundan sonra tabii ki günah işlemeye devam etme. Ama bundan sonraki, ondan sonra işlediğin veya işleyeceğin günahlar da ödenmiştir. Mesih sizin için çarmıhta o günahları üzerine yüklendi ve o günahların tüm pahasını ödedi. Ve bununla birlikte ilk kez tam ve eksiksiz özgürlük geliyor. Geçmişte size sahip olan, size hükmeden güçlerin artık sizin üzerinizde hiçbir gücü kalmamıştır. Yedinci maddemiz onun kanıyla kefaret maddesi. Ve bu kurtuluş hazine, altın ya da dünyevi bir güç tarafından değil, göksel yerlerde katledilmiş olarak şimdi bile bizim adımıza yalvaran kuzunun zayıf ve dünya için akılsız gibi görünen kanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Evet, onun kanı sayesinde satın alındık. Onun kanıyla satın alındık. 3.25'te kullanılan Grekçe hilasmos diye bir kelime var. Hilasmos kelimesi günahları bağışlatan olarak çevrilmiştir. Latincesi propitiatio diye çevrilmiş. Birçok dile de, batı dillerine de propitiation diye geçmiş. Şimdi Türkçe'de böyle çeşitli kelimeler kullanılmış. Aslında biz de onun tanımını verebilmek için birkaç kelimeyi birleştirmemiz gerekiyor. Hilasmos, Tanrı'nın öfkesini yatıştırma. Tanrı'nın öfkesini yatıştırma ve bu öfkeyi yatıştırmak için yapılanlar, kefaret, teskin ve Tanrı'nın bize tahammülü anlamına geliyor. Hilasmos kelimesi. Evet, hilasmos İsa'nın kanının, yani ölümünün Tanrı'nın günahlara karşı olan gazabını tamamen tatmin etmesi anlamına geliyor. O bizim temsilcimizdir, vekilimizdir. Çarmıhta bizim yerimize asılmıştır. O bizim günahımızı kendi üzerine alıyor. Pavlus onun bizim için günah olduğunu söylüyor ve biz onun doğruluğunu alıyoruz. Evet, bu terimi bilmiyorsanız mutlaka öğrenin, mutlaka bir yere yazın. Yasada Tanrı'nın doğruluğunun açıklanışı günahkarlar için gazapla doluydu. Tanrı'nın doğruluğunun müjdede açıklanışıysa onun günahkarlar için verdiği hoşnutsuzlukla doluydu. Pardon, hoşnutlukla, sevinçle doluydu. Tanrı sizi bir babanın oğlunu sevdiği gibi seviyor ve bunun tek nedeni Mesih'in sizler için çarmıhta kanını akıtması. Evet, Tanrı sizleri bir babanın oğlunu sevdiği gibi seviyor. 8. maddemiz günahları aşan Tanrı'nın doğruluğunu göstermek için. Evet, müjde Tanrı'nın adaletini yasanın asla yapmadığı bir şekilde gösteriyor. Tanrı ilk anne babamız Adem ve Havva'nın ilk kez günah işledikleri günden beri yasadaki doğruluğunu hiçbir zaman tam olarak gösterip insanları cezalandırmadı. Evet, Adem günah işledikten sonra Adem'le Havva tam olarak cezalandırılmıyor, değil mi? Aden bahçesinden atılıyorlar. Doğuya doğru atılıyorlar. Tanrı'nın hiçbir zaman tam olarak adaletini gösterip yani veya yasadaki doğruluğunu hiçbir zaman o şekilde kullanmadığını görüyoruz. Yani insanları yok etmediğini görüyoruz. Öyle olsaydı varlığımız sona ererdi. İnsan veya insanlık diye bir şey kalmazdı. Tanrı sabırla beklemiştir. Tanrı günahların üzerinden geçmiştir. Tanrı yargısını tam olarak yerine getirmeyi bekledi ve İsa Mesih'in gelişi aracılığıyla dünyayı kurtarmak üzere bunu yaptı. Yani bekledi, sabretti. Bazıları eski antlaşma tanrısının gazap dolu ve günahı sert bir şekilde yargılayan bir tanrı olduğu için yakınıyor. Belki duymuşsunuzdur eski antlaşmayı okuduklarında insanlar. Yani eski antlaşma tanrısı gazap tanrısı, ceza tanrısı, herkesi cezalandırıyor. Ama yeni antlaşma tanrısı böyle değil. Yeni antlaşma tanrısı sevgi dolu bir tanrı diye bakıyorlar, değil mi? Aslında tam tersi. Aslında aynı tanrı. Eski antlaşmada da aynı tanrı, yeni antlaşmada da aynı tanrı. Eski antlaşma tanrısı Yahve, Adem'i günahından dolayı yok etti mi? Etmedi, değil mi? Bir şekilde lütfunu, merhametini göstererek devam etmelerini sağladı. Evet, tabii ki ölüm cezası verildi. Tabii ki insan ölümlü oldu. Ebedi yaşamdan ölümlü yaşama geçti. Ancak Tanrı hiçbir yerde adaletini veya günah hakkındaki yargısını Golgota'da yaptığı kadar tam olarak yerine getirmedi. Değil mi? Golgota'da Tanrı'nın yargısı, Tanrı'nın cezası Adem'e vermesi gereken, Adem'den sonra yaşayan her bir insana vermesi gereken cezayı hepsini Rabbimiz İsa Mesih'in üzerine yükledi. Yani böyle bir ceza hiçbir yerde görülmüyor eski antlaşmada. Evet, Sodom ve Gomorra diyebilirsiniz. Evet, Sodom ve Gomorra da cezalandırıldı ama insanlık yine devam etti. Neredeyiz? Evet. Mesih'in çarmıha gerildiği Golgota tepesinde Nuh tufanından, Sodom ve Gomorra'nın ateşinden çok daha fazla birçok kişinin günahları üzerine mükemmel bir gazap, mükemmel bir yargı gelmiştir. Adem'in günahından dolayı verilen ebedi bir cezada bile günahkarların üzerine dökülmeyen tam suç, tam ceza İsa Mesih'in ölümü ve gömülmesinde İsa'nın üzerine yüklendi. Adem'den sonrakilerin tüm suçu, tüm cezası Mesih'in üzerine yükleniyor. Evet, bazen bitmeyen, bırakamadığınız, devam eden günlük günahlarınız ve fesatlarınız için Tanrı'nın sizi nasıl yargılayacağı konusunda belki endişeleniyor olabilirsiniz. Bu günahlarınız konusunda aklınıza bazen bir şeyler geliyor mu? Neden günah işlemeye devam ediyorum? Veya bunun cezasını çekecek miyim acaba? Yaşamım ilerliyor, yaşım ilerliyor. Veya her an bir şey olabilir. Son zamanlarda ölümle ilgili haberler arttıkça arttı. Aslında hiç bitmemişti. Dünya tarihi, yani günahtan beri, Adem'in günahından beri bugüne kadar ölüm haberlerini duyuyoruz. Bir yerde 100 bin kişi öldü haberini duyuyoruz. Bir yerde sel, tufan oluyor. Bunları duyuyoruz. Bir yerde 2006'ydı zannedersem o büyük deprem ve tsunami dalgalarıyla 200 bin kişi zannedersem ölmüş. Birkaç 250 bin kişi. Evet, ölümler arttıkça artıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan bir atom bombası var. Orada ölen, sonra ikinci atom bombası var. Ondan sonra devam eden savaşlar var. Kore Savaşı, Asya'daki savaşlar, Avrupa'daki savaşlar, Afrika'daki savaşlar, Orta Doğu'daki savaşlar derken ölüm, ölüm, ölüm ve depremler. Evet. Sıra size geldiğinde ne diyeceksiniz? Endişeleniyor musunuz? Günahınız, fesatlarınız sizi endişelendiriyor mu? Ama merak etmeyin. İşte Pavlus bunu söylüyor. Merak etmeyin. Merak etmeyin. İmanla Mesih'te birleşirseniz sizin üzerinize dökülecek gazap kalmamıştır. Sizin üzerinize dökülecek gazap kalmamıştır. Tanrı babanızdır. Tanrı yargıcınız değildir. Çünkü artık yargılama bitti. Yargılama artık tamamen tamamlandı. Tanrı artık yüzünü çevirip başka bir tarafa bakmıyor. Artık kendisini tutmuyor. Dünün, bugünün, yarının günahlarının cezası kalmadı. Rabbimiz İsa Mesih hepsini kendi üzerine aldı. Artık dünün cezası kalmadı. Bugünün cezası kalmadı. Yarının günahlarının cezası kalmadı. Merak etmeyin. Rabbimiz İsa Mesih tüm günahınızı üzerine aldı. 9. maddemiz adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için. Tanrı en adaletli hüküm veren yargıç olduğu halde suçluları serbest bırakır. O adildir ve Mesih'e güvenen günahkarları aklayandır. İşte Pavlus bu yüce ve gizemli gerçeğin üzerinde duracak ilerleyen bölümlerde, ilerleyen ayetlerde. Evet, son gün Tanrı'nın adaleti her yerdeki tüm insanlara tam olarak bildirilecektir. Tanrı'nın günahı yargılayacağına şüphe yoktur. Günahların bağışlanmasında da onun adaletinin yetkinleştiğine şüphe yoktur. Çünkü tüm günahların cezası ya günahkarlar ya da Mesih tarafından ödenecektir. Evet, tüm günahların cezası ya günahkarlar tarafından ödenecektir. Yani Mesih'in kurtarmadığı günahkarlar veya seçmediği günahkarlar tarafından ödenecektir veya Mesih tarafından ödenmiştir. Evet, siz nerede duracaksınız? Affedildiniz mi yoksa suçlanıp mahkum mu edildiniz? Mesih'e inanan sevgili günahkarlar, Tanrı sizi affediyor çünkü affetmeli. Eğer İsa'daysanız affedildiniz. Yuhanna İsa Mesih'in tüm doğruluğuyla savunucumuz olarak babanın yanında olduğunu yazıyor. Sevgili kardeşler, bizim davamızı İsa Mesih'in doğruluğu savunuyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Mesih bizim avukatımızdır. Mesih bizim savunucumuzdur. Tanrı adil olduğu için artık bizi cezalandıramaz. 10. maddemiz Tanrı tektir. Dinle ey İsrail, Rab Tanrımızdır, Rab tektir. Şema İsrail, Yehva Eloheinu, Yehva Echad. İsraillerin, Yahudilerin sürekli bir şekilde her hafta kendilerine hatırlattığı budur. Dinle ey İsrail, Rab Tanrımızdır, Rab tektir. Şema İsrail, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Tanrı tektir diye bu sloganı, bu ifadeyi, bu ayeti tekrar tekrar söylüyorlar. İsrail tek gerçek Tanrı'ya hizmet etti ve bunun için İsrail'in kurtuluşu dünyanın kurtuluşudur. Tanrı sadece Yahudilerin Tanrısı olamaz. Çünkü o tek Tanrı'dır. O tek kurtarıcıdır. Ondan başka bir kurtarıcı yoktur. Kardeşler, Tanrı'nın kurtarışı herkes için aynıdır. Tek müjde vardır. İbrahim'in kanı damarlarımızda aksa da akmasa da kurtuluş Mesih'te bizimdir. Çünkü Tanrı birdir, Tanrı tektir. Tanrı'nın müjdesi de birdir ve herkes içindir. Pavlus'un müjdeyi açık bir şekilde sunumunu yasayı doğruluyoruz şeklindeki bu onaylamayla nasıl sonlandırdığına dikkat edin. En son ayetlerde müjde o kadar sade ve o kadar kesin ki yasalara uyan insanları bunun nasıl olabileceğini merak etmeye zorluyor. Pavlus için, Agustin için, reformcular için durum böyleydi. Ama bazı, örneğin 1800'lerde ortaya çıkmış Charles Finney diye birisi var. Artık normal Hristiyanların, Protestanların ibadet şeklini, böyle litürjik ibadet şeklini bir kenara atıp bugün çoğunluk olarak gördüğümüz, işte Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun kiliseler ibadetlerine başladıklarında 3-5 tane ilahi söylüyorlar. Bir tane vaaz oluyor, sonra bir 3-5 ilahi daha söylüyorlar. Çoğu zaman Rabbin sofrasını yapmadan bitiriyorlar. İşte 1-2 dua ediyorlar ve bitiyor. Bazen tabii Rabbin sofrasını da alıyorlar. Mümkün olduğunca bir köyden köye, kasabadan kasabaya satış yapan birisinin sunumunu yaptığı kadarlık bir ibadete zaman ayırıyorlar. İşte 45 dakikada başlangıçtan bitişe kadar bunun bitmesi gerekiyor diyerek her şeyi, bütün ibadet düzenini imanlı olmayanlara göre ayarlıyorlar. Yani Hristiyan olmayanlara göre ayarlıyorlar. Her şeyi müjdeci, evanjelik anlamda yapmaya gayret ediyorlar. Ne demek bu? Yani bunu ziyaret edenler, bütün ibadet ziyaret edenlere buradaki müjdeyi vermek. Ama biraz önce söylediğim müjdeyi değil, çok daha farklı bir müjdeyi vermek. Nasıl bir müjde bu? İşte Charles Finney, eğer müjde doğruysa itaat etmek için bir neden olmadığını, çünkü hepimizin zaten affedilmiş olduğunu düşünüyorum demişti. Bu müjde değildir. Sevgili Hristiyanlar, Finney ve diğer evanjelikler tam tersini yaptılar. Müjde doğru değilse, günahlarımız bağışlanmazsa, onun yasasıyla Tanrı'nın doğruluğunun peşinden gitmemiz için hiçbir neden yoktur. Çünkü onu yani eğer onun peşinden giderseniz bir kültür olduğu için peşinden gidersiniz. Yani böyle bir kültür benim ve halkım için iyidir derseniz gidin veya farklı bir kültür oluşturun. Yani bunun peşinden gitmemiz için aslında hiçbir neden yoktur. Çünkü onu asla yerine getiremezsiniz. Pavlus'un 1. Korintliler 15:32'de yazdığı gibi, eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim içelim nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, gerçekten de kardeşler, İsa Mesih dirilmemişse biz de dirilmeyeceğiz demektir. O zaman yiyelim içelim ve eğlenelim nasıl olsa yarın öleceğiz. Ama Petrus Pentekost gününde büyük bir kalabalığa yaptığı konuşmanın ortasında şunu söylüyor. Fakat Tanrı ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı diyor Petrus. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.